Ayrım 3.
Mustafa Kemal Paşa Bozgun'u anlatıyor. Yıldırım Orduları grubu bir yıkıntı durumuna gelmişti. Grup kumandanı Liman von Sanders nihayet bir yabancıydı. Bozgun'u durdurmak için kesin karar alacak cesareti gösteremiyordu. Her şeye rağmen hiçbir yerin savunulmadan bırakılmadığını ispat etmek çabasındaydı. Halbuki 7. Ordu kumandanı Mustafa Kemal Paşa geride ana vatanı savunabilmek için Suriye'yi feda etmeyi çoktan göze almıştı. Dağılmış olan orduyu toplamaktan başka çaresi de yoktu. Fakat grup kumandanı ile irtibat kuramıyordu. Bir taraftan bağlı olduğu kumandan ile temas ararken, diğer taraftan eline geçirebildiği kıtaları düşmana kaptırmadan kuzeye doğru çekmeye çalışıyordu. Bu çekilmeyi Mustafa Kemal Paşa şöyle anlatır. Ben uzun ayrıntılarla izah olunabilir zorluklar içinde nehirlerden geçerek, çöllerden aşarak ordumu Şam'a kadar getirebildim. Ordum Şam civarında istirahat için toplandığı sırada yanımda küçük bir maiyetle Şam'a gidiyordum. Şam'ın içinde bir gayri tabilik vardı. Bunun manasını anlamak güçtü. Lakin ben mektepten kurmay yüzbaşı olarak çıktıktan sonra ilk sürgün yerim olan Şam'ı tanımış olduğum için kolaylıkla anladım ki şehri bize karşı belli bir düşmanlık kaplamıştı. Şam'da Liman von Sanders'i bulacağımı tahmin ediyordum. Adı geçen Şam'ı terk etmiş, oraya daha evvel gönderdiğim kurmay başkanım Sedat Bey'e bir talimat bırakmıştı. Bu talimata göre ben ordumu Şam'ın müdafası için 4. Ordu kumandanı Cemal Paşa'ya terk edeceğim ve kendim Rayak civarında kumandasız kuvvetleri emrini almak üzere hareket edeceğim. Victoria Oteli'nde 4. Ordu karargahı olan odaya girdim. Cemal Paşa'yı buldum. Benim aldığım talimattan onun da malumatı vardı. 7. Ordu kuvvetlerini tamamen kol ordu kumandanlarından İsmet Bey'in emrine vererek kendisine teslim ettim. Ben de o gece bir özel trenle Rayak'a gittim. Hareketimden evvel diğer kol ordu kumandanım Ali Fuat Paşa'nın bana iltihak etmesini bildirdim. Rayak'ta Liman von Sanders'e görüştüm. Bana oradaki kuvvetleri teslim etmek istedi. Gördüğüme nazaran Rayak civarında perakende intizamını kaybetmiş, maneviyatı kalmamış bir takım insanlardan başka kuvvet denecek bir şey yoktu. Askerleri itimat ettiğim subaylar, kumandanlar vasıtasıyla derhal toplayıp düzene sokturdum. Bu işleri yaptığım sırada bir taraftan da Rayak istasyonunun tamamen ateşe verilmesini emretmiştim. O akşam bende şu uyanıklık meydana geldi. Bütün cephelerde ve bütün kuvvetler üzerinde emir ve kumanda kalmamıştır. Adeta delice bir emir verdim. Bu emrin esaslı noktaları şunlardı. Şam'da bulunan bütün kuvvetler benim orada bıraktığım İsmet Paşa'nın kumandası altında kuzeye hareket edecektir. Emrin bir suretini bütün kuvvetlerin kumandanı olan Liman von Sanders Paşa'ya bilgi için gönderdim. Aleyhimde bir isyan olmuş. Bu adam kimdir ve ne yapıyor? Liman von Sanders 7. Ordu kumandanına gönderdiği emirde aldığı düzenin doğru olmadığını bildiriyor ve vazifesinin bulunduğu hatta güneyden gelen düşman kuvvetlerini durdurmak olduğunu ihtar ediyordu. Mustafa Kemal Paşa bu emrin altına şu notu yazdı. Gördüm. Benim emrimden başka türlü hareket etmek mümkün değildir. Grup kumandanına da durumu açıklayan bir cevap verdi. Cevabın sonunda şöyle diyordu. Ancak güneyden kıta halinde hiçbir birlik gelmekte değildir. Panik halinde gelenleri ise durdurmak ve düzene sokarak muharebe hattına sokmak, düşman temasından çekilmekle mümkün olacaktır. Emrimde belirttiğim şekilde hareket olunmadığı takdirde bundan sonra orduya şekil dahi vermeye imkan kalmayacağını saygıyla arz ederim. Mustafa Kemal Paşa hikayeyi şöyle tamamlamaktadır. Rayak istasyonunu yaktıktan sonra ertesi gün yerli halkın ateşleri içinde Baalbek'e geldim. Baalbek'te beni bekleyen kol ordu kumandanı Ali Fuat Paşa'ya şimale doğru harekete dair olan emrin ifasına devam olunmak lazım geldiğini tekrar ederek trenle Liman von Sanders'in bulunduğu Humus'a vasıl oldum. Geceydi. Çok samimi bir dille Liman von Sanders'e bu vaziyet karşısında verilmesi lazım gelen kararların bundan ibaret olduğunu izah ettim. Liman von Sanders çok memnun bir tarzda. Karar budur. Fakat ben nihayet bir yabancıyım. Bu kararı veremem. Bunu ancak memleketin sahipleri verebilir dedi. O halde bu karar tatbik olunacaktır cevabını verdim. Benim ameli kararım şuydu. Ortada kalan 7. Ordu ünvanı ve birçok yıkıntı. Bunlar Halep'te, Suriye'nin kuzeyinde toplamak, ondan sonra yeni kararlar almak. Ve bunu bizzat ben yapacaktım. Liman von Sanders rahatlamış bir vaziyette bu teklifimi kabul etti. Bahsettiğim kuvvetleri Halep'te topladım. Mustafa Kemal Paşa Halep'te cereyan eden kargaşalıkları anlattıktan sonra şöyle devam etmektedir. Düşman uçağından atılan bombalara bazı damlardan atılan bombalar katılıyordu. Bu beni güldürdü. Çünkü ben Halep'i muhafaza etmeyi düşünmüyordum. Akşam vaktiydi. Bulunduğum yerden ileride birçok adamların yere serildiğini görüyordum. Bunlar beni yalnız zannederek hücum eden zavallılardı. Ben Halep şehrinde özel deyimle sokak muharebesini idare ettim. Hücum edenler tamamen mağlup ve perişan olarak kovuldular ve takip olundular. Şehirde vaziyete tamamen hakim oldum ve sükunet geri geldi. Akşam yaklaşmıştı. Sokak muharebesini idare ettiğim noktanın yakınında şoförüm beni bekliyordu. İşaret ettim. Bulunduğum noktaya yanaştı. Otomobile binmeden evvel Halep kumandanına emirlerimi ve talimatımı verdim. Verdiğim talimata esas olan nokta şu vardı. Bu akşam Halep ilerisindeki kuvvetleri geriye çekeceğim. Yarın Halep'in kuzeybatısında İngiliz ve Araplarla muharebe edeceğim. Buna göre hareketinizi tanzim ediniz. Son muharebe. Ertesi gün 26 Ekim 1918 İngilizler Mustafa Kemal Paşa'nın hazırladığı cepheye taarruz ettiler. Birinci Dünya Harbi'nin son muharebesi cereyan ediyordu. Bu muharebenin diğer bir özelliği de savunulan hattın ileride misak-ı milli ile tespit edilecek güney sınırı olmasıdır. İngilizler ve Araplar yenilmiş olarak geri çekildiler. Armstrong diyor ki, bu hat Torosları güçlükle aşarak Anadolu'ya giren biricik yolu tutuyordu. Hattın her bir kanadı da ayrıca güven altındaydı. Ne düşman ne bozguncu grupları kolay kolay geçemezdi. Arabistan, Suriye, Filistin, Türklerin fatih ve idareci olarak hakimiyetleri altında bulunduracakları Arap memleketleriydi. Bunlar şimdi elden çıkmıştı. Fakat bu yeni hatta düşman Türkleri sırtları arkalarındaki duvara dayalı kendi memleketlerini, asıl Türkiye'yi savunmaya zorlayacaktı. Burada ana vatan için en son ferde varana kadar dövüşeceklerdi. Birinci Dünya Harbi'nin Anadolu sınırında cereyan eden bu son muharebesini İngiliz ordu kumandanı General Allenby şöyle anlatır. Buradaki Türk artçısı 2500 piyade, 150 süvari ve 8 toptan ibaretti. 15. Süvari Tugayı zırhlı otomobillerin, süvari makineli tüfek bölüğünün ve yaya cengine inen 2 süvari birliğinin ateşiyle korunduğu halde hücuma geçti. Mızraklı kıtalarımız pek kahramanca saldırdılar. Burada bir miktar Türk mızraktan geçirildi ve birçoğu silahlarını attılar ve ancak süvari geçtikten sonra silahlarını tekrar yerden topladılar. Hücum eden süvari bölükleri zaferini tamamlayacak derecede kuvvetli olmadıklarından daha büyük bir kuvvetin toplanmasına kadar geriye alındılar. Bozgunun maliyeti. Yıldırım orduları grubunun uğradığı bozgunun neye mal olduğu bu son muharebeyi yapan 7. ordunun mevcudundan anlaşılmaktadır. Dağılan diğer orduların artıkları ile de az çok takviye edildiği halde sadece 2500 piyade. İngiliz taarruzunun başladığı 19 Eylül'den bu son muharebenin yapıldığı 26 Ekim gününe kadar 1,5 aylık dönemde Yıldırım Orduları grubunun kayıpları şöyledir. 75 bin esir, 360 top ve büyük ölçüde malzeme ve teçhizat, 800'den fazla makineli tüfek, 210 kamyon, 44 otomobil, 89 lokomotif, 468 yük ve yolcu vagonu. İstiklal Harbi'nde büyük taarruz için Türk ordusunun elinde ancak 323 top bulunduğunu hatırlamak, Filistin ve Suriye bozgunundaki kayıpların değerini ölçmeye yeter sanıyoruz. Son tedbirler. Olayların bu kadar çabuk ve tehlikeli şekilde gelişeceğini Türk Başkumandanlığı ne yazık ki kestirememiştir. Ancak Bulgaristan'ın teslimi ve Suriye bozgununun en kötü bir safhaya girmesiyle Eylül sonuna doğru Başkumandanlığın harekete geçtiği görülmektedir. Suriye cephesi için artık hiçbir şey yapılamazdı. Fakat en yakın tehlike Trakya'dan beklenmekteydi. Başkumandanlık bu durum karşısında İstanbul'daki 1. Kol Ordu'yu Trakya'ya gönderdi ve Bulgaristan'ın tesliminden 3 gün önce yani 26 Eylül'de Doğu Orduları grubundan 10. ve 15. Tümenlerin Şarköy, Tekirdağ ve Keşan bölgesine hareketlerini emretti. Dipnot, bu tedbirin ne kadar geciktiğini belirtmek için 15. Tümen'in o tarihte Kuzey Kafkasya'da bulunduğunu hatırlatırız. Talat ve Enver Paşalar çekildikten sonra Sadrazam ve Harbiye Nazırı olan Ahmet İzzet Paşa da mütarekeden 9 gün önce yani 21 Ekim'de yine doğudan 26. ve 5. tümenlerin Trakya'ya nakli emrini verdi. Fakat bütün bu tedbirlerin alınmasında çok geç kalınmıştı. Irak'taki İngiliz ordusu da 22 Ekim'den itibaren Musul yönünde zayıf 6. orduya karşı taarruza geçmişti. Başkumandanlığın son emri. Başkumandıktan General Seyit imzasıyla bütün ordulara verilen 24 Ekim 1918 tarihli son talimat özet olarak şöyleydi. 6. Ordu Musul'un kuzeyinde tutunmaya çalışacaktır. Halep şehri düştüğü takdirde Mardin-Cizre hattına çekilecektir. Ordu karargahı Diyarbakır'a nakledilecektir. 9. Ordu, dipnot 9. Ordu karargahı Kars'taydı. Liza, Musul'un 50 kilometre kuzeyinde ile Karadeniz arasındaki hudut kısmını emniyet altına almakla görevlendirilmiştir. Bunun için Brest-Litovsk muahedesine aykırı olarak işgal edilmiş olan İran arazisiyle diğer bütün arazi kısımları boşaltılacaktır. 10, 15, 5 ve 26. tümenlerin İstanbul istikametinde naklinden sonra 9. ordunun emrinde 11, 12, 9. ve 3. tümenler kalacaktır. Doğu Orduları Grubu karargahı, dipnot bu karargah Azerbaycan'da Gence'de idi, kaldırılmıştır. C. Mütareke. Harbi kazanmak 1916'da değilse bile 1917'de ümit olmaktan çıkmıştı. Bir takım sorumsuz kişilerin Türkiye'yi harften çekmek için bu yıllarda giriştikleri dağınık teşebbüsler üzerinde durmayacağız. Fakat Sadrazam Talat Paşa'nın teşebbüsü, dipnot, bakınız sayfa 14, 7. Ordu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa'nın uyarması, dipnot, bakınız sayfa 9, Sarıkamış faciası, kanal macerası, harbin yenilgiye doğru sürüklendiğini ve bir an önce tek başlı bir barış aramanın gerektiğini açıkça gösteriyordu. Müttefikinden ayrılmamak gibi tamamen psikolojik sebeplerle harbe devamda inat edilmesi, gelecek barışın maliyetini her gün biraz daha artırmaktaydı. Neden sonra Türkiye ve müttefikleri harbi kaybettiklerini 1918 Eylül ayında kesin olarak anlamış bulunuyorlardı. Aralarında barış konusunu konuşmaya başlamaları ve bazılarının tek başlı barış teşebbüsleri bu aya rastlar. Harpten çıkma fikrinin öncülüğünü Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yapmıştır. Halbuki lider durumunda olan Almanya, barış teklifinde bulunmak için daha elverişli bir zaman seçilmesini ve müttefiklerin ayrı ayrı bu yola girmemelerini istiyordu. Avusturya ile Almanya'nın çekişme halinde bulundukları bu sırada Sadrazam Talat Paşa Almanya'ya gitmişti. Alman görüşünü Talat Paşa ve Bulgar Kralı Ferdinand kabul ettiler. Fakat Avusturya İmparatoru bir an önce barış yapmak taraftarıydı. Nitekim 14 Eylül'de İsviçre Kanalı ile Amerika'ya başvurdu. İtilaf devletleri bu teklifi şüpheyle karşıladılar ve cevap vermediler. Müttefikleri ile beraber hareketi kabul eden Bulgar Kralı'nın orduları harbe ancak bir iki hafta daha dayanabildi. Talat Paşa henüz memleketine dönmeden Türk orduları Filistin'de bozguna uğradı. Almanya'nın daha elverişli zaman hesabı yanlış çıkmıştı. Bulgaristan evvelce görüldüğü gibi 26 Eylül'de barış isteğinde bulundu ve 29 Eylül'de mütareke imzalanarak harpten çekildi. Harp suçlusu olarak Osmanlı Mebusan Meclisi'nin özel bir komisyonu tarafından sorgusu yapılan Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi Bey, Talat Paşa'nın son Almanya gezisini barış teşebbüsü ile ilgili göstererek şu açıklamayı yapmaktadır. Sadrazam Viyana'ya gitti ve gerek bizim vaziyetimizi ve Avusturya'nın vaziyeti hakkında Avusturya-Macaristan yöneticileri ile uzun uzadıya görüştü. Ve daha sonra da Berlin'e gitti ve orada Kafkas meseleleri halledildi. O esnada Berlin'e gitmiş olan Bulgar sefiri Monsieur Koloşev ile dahi Meriç Anlaşmazlığı'nın çözüm için yapılan görüşmelerde programımız dahilinde biraz fedakarlık ederek mesele bir çözüm şekline bağlanmıştı. Bu itibarla planımızın ikinci safhasına geçip kesin ve esaslı bir surette sulh meselesini takip etmek zamanı gelmişti. Özellikle o sıralarda evvelce verilen teminata rağmen Suriye çöküşü meydana geldi ki Sadrazam Paşa İstanbul'a dönerken Bulgaristan'da Monsieur Koloşev ile görüşmek istemişti ve fakat sonuçsuz kalmıştı. Sadrazam Paşa yoldayken Bulgar ordusunun çöküşü meydana geldi ki bundan dolayı bu planımız tamamen sonuçsuz kalmıştır. Dipnot, Harp Kabinelerinin İsticvabı, sayfa 432. Bulgaristan'ın teslim olduğu gün Almanya'da da barış teşebbüsünde bulunmaktan başka çare kalmadığını kabul ederek Avusturya, Macaristan ve Türkiye ile bu hususta yazışmaya girişti. Üç müttefik devletin barış teklifi 5 Ekim'de Amerika Cumhurbaşkanı Wilson'a bildirildi. Almanya ile Avusturya, Macaristan, İsviçre, Türkiye'de İspanya aracılığıyla başvurmuştur. Wilson'ın barış şartları. Amerika Cumhurbaşkanı Wilson, 8 Ocak 1918'de gelecek barış şartlarını 14 maddelik bir program halinde dünya kamuoyuna açıklamıştı. Wilson'un bu 14 maddesi, merkezi devletleri barış teşebbüsüne zorlayan çeşitli sebepler arasında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bilhassa Almanya ve Avusturya'da Wilson prensiplerinin öğrenilmesinden sonra halk tabakaları arasında barışa karşı büyük bir istek baş göstermiş ve dövüşme azmi iyiden iyiye sarsılmıştı. Osmanlı halkının böyle bir meseleden gerçi haberi yoktu. Fakat politikacılar Avrupalı meslektaşları gibi Wilson prensiplerinin adil bir barış getireceğine iyice inanmışlardı. Hükümete karşı olan zümreler bunu bir koz olarak kullanıyorlardı. Barış isteyen üç devlet Wilson'un açıkladığı esaslar dairesinde müzakereye hazır olduklarını bildirmişlerdi. Gerçekten böyle insaflı bir barış yapılacaksa harpte yenilmiş olmak fazla korkulacak bir mesele gibi görünmüyordu. Wilson'un dünya milletlerine vaat ettiği barış şartlarının bütün devletleri aynı ölçüde ve özellikle Türkiye'yi ilgilendiren kısımları şöyleydi. Milletler arasında gizli anlaşmalara son verilerek açık diplomasi usulünün uygulanması. Kara suları dışındaki denizlerde gerek harp halinde gerek barış halinde trafiğin kesin olarak serbest olması. Ekonomik engellerin imkan derecesinde kaldırılması ve ticari meselelerde bütün milletler arasında eşitlik kurulması. Her milletin silahlanmayı, iç güvenliğini sağlamaya yetecek dereceye indirmesi. Sömürgelere ait bütün isteklerin, hakimiyet meselesinin, ilgili halkın menfaatleri de hükümetin haklı istekleri derecesinde geniş ve tamamıyla tarafsız bir fikir ile serbestçe münakaşa neticesinde halli. Hali hazırdaki Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk olan kısımlarına itirazsız bir hakimiyet sağlanması fakat halen Türk boyunduruğu altında bulunan diğer milliyetlere salt güvenlik içinde varlıkları ve eziyetsiz olarak gelişmeleri imkanının güven altına alınması. Çanakkale Boğazı'nın milletler arası teminat altında bütün milletlerin ticaret gemilerinin serbestçe geçmesi için açık kalması. Kesin anlaşmalara dayanarak bütün devletlere eşit derecede karşılıklı siyasi istiklal, mülk bütünlüğü güveni sağlamak maksadıyla milletler arasında genel bir cemiyet teşkili lüzumu. Hükümet değişikliği. Barış teklifi Wilson'a ulaştığı zaman en kötü durumda olan devlet Türkiye'ydi. İngiliz orduları güneyde Anadolu sınırına dayanmışlardı. İstanbul daha yakından tehdit altında bulunuyordu. Bulgaristan'ı harp dışı eden Franche d'Espere 7 Ekim'de Paris'ten bildirilen hedeflerden biri İstanbul üzerine yürümek idi. Bu maksatla Trakya sınırının ötesinde 3 İngiliz tümeni, 3 Yunan tümeni, 1 Fransız tümeni ve 1 İtalyan tugayından ibaret kuvvetli bir ordu hareketi hazır duruyor fakat Fransa ile İngiltere arasında kumanda meselesinden çıkan bir anlaşmazlık yüzünden hareket gecikiyordu. Türkiye'nin Wilson'dan gelecek cevabı beklemeye tahammülü yoktu. İzmir valisi Rahmi Bey aracılığıyla İngilizlere ayrıca bir barış teklifi yapıldı. İngiltere bu teklifi kumandanla görüşebilirsiniz diye reddetti. Talat Paşa kabinesinin daha doğrusu İttihat ve Terakki iktidarının çekilmesi gerekiyordu. Padişah Talat Paşa'yı, veliaht da Enver Paşa'yı çekilmeye razı ettiler. Dipnot: Ali Fuat Türk geldi, görüp işittiklerim sayfa 150. Ancak yeni kabine kuruluncaya kadar eski kabine iş başında kalacaktı. Talat Paşa kabinenin istifası için İttihat ve Terakki fırkasına mensup iki kişinin hele Maliye Nazırı Cavit Bey'in yeni kabineye alınmasını şart koşmuş ve buna zat-ı şahanede razı olmuştur. Dipnoz Ali Fuat Türk geldi görüp işittiklerim sayfa 151. Yeni kabineyi kurmak için görevlendirilen Tevfik Paşa bir hafta uğraştığı halde kabineyi kurmayı başaramadı. Bu konuda çeşitli şeyler söylenmiştir. Fakat gerçek olan şu ki Tevfik Paşa kabinesine İttihatçı nazır almak istememiş, buna karşılık İttihat ve Terakki ileri gelenleri de kendilerini güvende görmeden iktidarı devretmek istememişlerdir. Nihayet 14 Ekim'de Ahmet İzzet Paşa'nın başkanlığında bir hükümet kurulabildi. İzzet Paşa kendi yazdığı anılarında şöyle der. Dipnot: Mahmut Kemal İnan, Son Sadrazamlar, sayfa 1982-1983. Benim İttihatçılar tarafından sadarete getirildiğim, kabineyi onlarla konuşarak kurduğum, nihayet kendim sadarete kavuşmak için Tevfik Paşa'nın kabine kuruluşuna engel olduğum yolundaki dedikodular kesinlikle asılsız ve hayal mahsulüdür. Kurduğum kabinede İttihatçı üye mevcut idi. Fakat bunları ben kendiliğimden seçtim. İzzet Paşa ne derse desin, Talat Paşa kabinesinin yerini böyle bir kabineye bırakmak istediği muhakkaktır. İzzet Paşa şahsen İttihat ve Terakki'ye karşı değildi. Dürüst, vatansever bir askerdi. Mustafa Kemal Paşa da dahil olmak üzere çok kimse onu böyle bir zamanda sadarete en uygun kişi olarak görüyorlardı. İzzet Paşa 19 Ekim 1918 günü Osmanlı Mebusan Meclisi'nde okuduğu hükümet programında kısaca şu noktalara dokunmuştur. A. İçte ve dışta düzenin ve barışın sağlanması lazımdır. B. 8 yıldan beri iç ve dış karışıklıklardan sarsılan vatanın sükunete ve özellikle büyük yokluklara katlanan milletimizin artık istirahate ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı temin etmek asıl vazifemizdir. C. Wilson prensiplerine uygun bir barışı memnuniyetle kabul edeceğiz. D. Arap vilayetleri işini hilafet ve saltanata bağlılıkları devam etmek şartıyla bir özellik vermek suretiyle çözmeye çalışacağız. Dipnot: Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmi Yayınları No. 1 Türk İstiklal Harbi sayfa 29. Yeni hükümetin mütareke teşebbüsleri. İzzet Paşa mütarekenin nasıl hazırlandığını şöyle anlatmaktadır. Dipnot: Aynı eser sayfa 1985. Tabii ilk ve en önemli işimiz mütareke sözleşmesiydi. Bulgarların çözülmesi ve mütareke sözleşmesi ile Fransızlar son süratle yürüyerek Almanların Sırbistan'da asker yığınağı yapmalarına vakit bırakmadan kara ulaşımını kesmiş, Alman cephesi Fransa'yı büsbütün terk ve tahliyeye mecbur olacak derecede sarsıntıya uğramış, Avusturyalılar mütareke görüşmelerine girişmiş, Romanya içinde Almanlar kendi kendilerini zayıf görmeye başlamış idiler. Franche d'Espere ordusunun bir kısmı da Doğu Rumeli'yi istila ederek Doğu Trakya hududuna yaklaşıyor idi. Bizim Suriye ve Irak ordularımız mağlup ve bozulmuş olarak çekilmekte ve kumandanları bir an evvel mütareke sözleşmesi ihtiyacını bildirmekteydiler. Kuvvetlerimizin en çoğu, genel mevcudun yarısından fazlası Kafkasya'da toplanmış olup, bunun bir kısmı Acemistan'ı geçerek Bağdat ve Irak'ı bu yoldan geri almak, diğer kısmı Enver'in kardeşi Nuri Paşa'nın kumandasında Bakü'den geçerek Türkistan ve Afganistan'da İslam orduları kurup, dünyayı istila etmek hülyaları arkasında olup, bunların getirilmesi, o civarlarda o zaman mevcut kara ve deniz vasıtalarıyla 1,5 aydan fazla bir zamana bağlıydı. Bundan dolayı elimizde kalan bütün kuvvet İstanbul'da 3 ve Trakya hududunda 3 ve Çanakkale Boğazı'nda 12 tabur olup toplamı ancak 7-8 bin tüfekten ve bir miktar topçudan ibaret bulunmaktaydı. Şu halde artık müdafaa ve muharebe ümidinde bulunmak Enver'e nazire yapmaktan fazla bir şey olur idi. Vaziyet feci fakat iş başına geldiğimiz gün Bern'de bulunan ateş emniyetlerimiz Halil Bey'in dipnot General Halil Sedes, mektubu yine aynı günde akşam üzeri Büyükada'da oturmakta olan Kutulönmare kumandanı General Tavzend'in mülakat isteyen yazısı alındı. Halil Bey'e uygun cevap verilerek görüşmelere devam eylemesi tavsiye olunduğu, generalle de Bağbali'de ertesi gün için vaat edilen mülakat yapılarak mütareke hususunda tavassut etmesi için hemen hareketine müsaade edildi. Esir General Townsend, İngiltere'nin Akdeniz filosu kumandanı Amiral Coltrop ile görüşmek üzere 18 Ekim'de serbest bırakılmıştı. İzzet Paşa ayrıca Marshal Savoy adında bir banka müdürünü General Franche d'Espere ve Hahambaşı Naum Efendi ile icabında Amerika'ya gitmek üzere Paris'e gönderdi. Mondros'ta bulunan Amiral Kaltrop 23 Ekim'de delegelerin gönderilmesini telgrafla sadrazama bildirdi. Türk delegasyonuna verilen talimat. Padişah baş delege olarak damat Ferit Paşa'yı göndermek istiyordu. Başta İzzet Paşa olmak üzere hükümetin kararlı davranışı sayesinde bu teklif önlendi ve Bahriye Nazırı Rauf Orbay Bey'in başkanlığında, Hariciye Nezareti Müsteşarı Reşat Hikmet Bey ve Kurmay Yarbay Sadullah Bey'den oluşan bir delegasyon seçildi. Devlet Başkanı ve İslam aleminin halifesi olarak Sultan Vahidettin'in delegasyona bildirmek üzere İzzet Paşa'ya verdiği talimat şu idi. 1. Hilafetin ve saltanatın ve Osmanlı Hanedanı'nın hukukunun korunmasının bütünüyle sağlanması. 2. Bazı eyaletlere verilecek idari özerkliğin şekil ve mahiyeti temin olunarak, özerkliğin yalnız idari olup siyasi olmaması, şayet bir çare ve imkan bulunamayıp da siyasi olacak ise bağımsızlığın daha kolay olacağı ve eğer siyasi özerkliği kabul edecek olursak, İslam alemine ihanet etmiş olacağımız fikrindeyim. Dipnot, Ali Fuat Türk geldi, görüp işittiklerim sayfa 155. 24 Ekim'de İstanbul'dan hareket eden mütareke heyetine hükümet 8 maddelik bir talimat vermişti. Wilson'un barış şartlarına fazla ümit bağlayan Osmanlı hükümetinin mütareke şartları hakkında da çok iyimser göründüğü bu talimattan anlaşılmaktadır. Hükümet idaresine hiçbir suretle müdahale kabul edilmeyeceği, memleketin hiçbir noktasına askeri kuvvet ihraç olunmayacağı, mütarekeden sonra Almanya Türkiye'ye borç vermekte devam etmeyeceği için itilaf devletlerince para yardımı yapılması gibi şartlar